Herkese merhabalar. Number One'dasınız. Çok özel ve çok önemli bir konukla birlikteyiz. Kendisi önemli bir iş insanı. Peki hangi sektörlerde var? Hemen söyleyelim. Tekstil dünyasında, bunun dışında inşaat dünyasında, gıda dünyasında ve tabii ki turizm sektöründe çok önemli işleri imza attı. Ama bizim en çok dikkatimizi çeken tarafıysa bir DJ olarak büyük şovlara imza atması. Hikmet Eraslan şu anda konuğumuz. Daha doğrusu biz senin konuğun olduk. Senin evet. Alanına geldik. Hoş geldik. Sen de hoş geldin.
Sizleri aramakta mutluluk duyuyorum. Sizler de hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Abi şunu sorayım. Modayı ve müziği birleştirmek ve bunu bir iş koluna dönüştürmek nereden aklına geldi?
Şöyle Dosa Dosi Fashion Show'lardan bahsediyoruz. Bu yaklaşık 20 sene önce başlattığımız bir proje. Bugün Türkiye'nin en önemli moda etkinliği. Bunun yanı sıra biz bu moda etkinliklerimizi yaparken defileler, ama müşterilerimizi eğlendirelim diye konserler ve bunların hepsini iç içe harmanlayıp çok özel bir proje geliştirdik. Bugün Türkiye'nin 100 milyon doları aşan ihracatını gerçekleştiren, 30 bin insanın istihdamını gerçekleştiren önemli bir kurum. Ve bunu yönetiyor olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Tabii birazdan geleceğiz. Bu müzik festivalleri nereden başladı, nasıl buraya evrildi? İşte bu da bu fashion show'ların içerisinde çıkan bir birim oldu aslında.
Evet, ben seni tanıdığımda ilk Antalya'da keşfetmiştim. Evet. Antalya'da böyle devasa bir moda şovu, evet. Dünya ünlü süper modeller, evet. Senin bir DJ kimliğin orada ortaya çıktı ilk Antalya'da. Derken bu işte Doğu Beyazıt, Harran ve birçok yere sıçradı. Gerçekten de çok büyük işleri imza atıyorsun. Tebrik ediyorum seni öncelikle.
Teşekkür ederim.
Peki o taraflara bu işi yaymak nasıl aklına geldi?
Şöyle ben yıllardır bu moda etkinlikleri vesilesiyle gelen müşterilerime, yaklaşık 5000-7000 kişi yurt dışından gelen müşterilerime, bayırlarıma ben bu konserleri düzenliyorum. Tabii hemşehrilerimden özellikle Doğu Beyazıtlıyım, Ağrı Doğu Beyazıtlıyım. Ve oradan bana çok ciddi tenkinler geliyordu. Neden hep yabancılara yapıyorsun? Neden hep Ruslara? Neden o insanlara yapıyorsun da bir gün olsun kendi hemşerinize yapmıyorsunuz? Bir gün olsun burayı da böyle şenlendirseniz. Ben de tabii ürkerek, korkarak, çekinerekten de olsa yapalım dedik. Türkiye'deki ünlü sanatçıları sağ olsun onlarla görüştük, onları ikna ettik. Yanı sıra ben elektro müzik çalıyorum. Yani DJ'liğim biraz öyle. Ama şimdi Doğu Beyazıt'ta elektro müzik gider mi gitmez mi diye biraz kaygılıyım. Ama bir gittik. Yani bizim Doğu Beyazıt, yani aslında Doğu hani inanılmaz gibi, hani diskotek gibiydi. Bir yanında kendim bile çok şaşırmıştım duruma. Ve gerçekten de artık bu sosyal medyanın, bu globalleşen dünyanın her tarafından, her ucra yerinden aslında bir şehire, bir köye dönüştüğünü fark ettim orada. Ve bu daha sonra Harran'a, daha sonra Cizre'ye ve başka yerlere de akmaya başladı. Aynı tepkiyi, aynı ilgiyi oralarda da görmeye başladık. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü bu sadece İstanbul'da, Batı'da olan bir uygulama olmamalı. Bunu götürdüğünüzde aslında Türkiye'nin her tarafında bunlarla kucaklaşmak isteyen bir sürü bir gencimiz var. Onlar da aynı şeyi yaşamak istiyorlar. Onu götürebilmek, bu şansı herkese tanıyabilmek beni çok mutlu etti. Vesilesiyle inşallah bu artık sırasıyla da devam etmeye süre gelir. Bu sadece benim Hikmet Eraslan olarak değil, başka insanların da adımlarıyla olacağına inanıyorum. Ben biliyorum ki kültür festivallerinde sizler de çalıyorsunuz. Sizin gibi değerli sanatçılar da yer alıyor. Bunların yayıncılaşmasını diliyorum ben de.
Abi Avrupa'da gördüğümüz, görmeye alışkın olduğumuz çok büyük şovları sen ülkemizde gerçekleştiriyorsun başarılı bir şekilde. Sadece bir DJ olarak değil, aynı zamanda işin de başındasın. Evet. Yani görsel anlamda müthiş işler çıkıyor.
Teşekkür ederim.
Seni çok tebrik ediyoruz bu yaptığın işlerden dolayı. Peki ama burada çalacağım playlistleri nasıl hazırlıyorsun? Neye göre seçiyorsun?
Şöyle bir ekibim var. Bu playlistlerin oluşması tabii basit bir şey değil.
Evet.
Yani yüzlerce bir ekip çalışması var bunun içerisinde. Bütün müziğin tercihi benim. Bütün hepsini ben seçiyorum. Ondan sonra ekip arkadaşlarımıza oturup değerlendiriyoruz. Gittiğimiz yöreye uygun ve saniyelerine kadar bunun görsel şovunun olacağı yerden ve de biraz olsun düşüreceğimiz bölüme kadar hepsinin planlamasını yapıyoruz. Yani iki hızlı parça, üç parçayı yaptıktan sonra daha da insanları coşturacak enerji kalmayacağı için biraz olsun dinlendiriyoruz. Biraz olsun interaktif, onların da işin içeri gireceği şekilde farklı parçalarla da orayı böyle yumuşatıyoruz. Bu tamamıyla matematiksel, tamamıyla bilimin, ilimin aslında işlediği bir festival. Yani öyle orada spontane gelişen bir şey değil. Her şey çok programlı.
Saniye
herkes,
saniye planlı.
Saniye saniye planlanan bir kurgu. Evet. Ve dolayısıyla insanlar da oraya geldiğinde o coşkuyu birlikte yaşıyor. Çünkü Türkiye'de bunun benzerini yapan yok. Yani siz de iyi biliyorsunuz ki bu festivaller çok çok bütçeli işler, çok pahalı organizasyonlar. Biz bunu ücretsiz yapıyoruz halka. Yani Dosya Dosya Holding sponsorluğunda gerçekleşiyor bu. 4-5 ilimize şimdiye kadar gerçekleştirdik. İnşallah gelecek dönemlerde de bunu yaygınlaştırırız. Demin de söylediğim gibi sadece bizim değil ama başkalarının da buna adım atmasını temenni ediyorum. Çünkü halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Ve her taraftan kimler güzellikler götürüyorsa ben de elinden gelen bütün bilgi birikimi aktarmaya hazırım.
Bayağı ciddi de bir yoğun ilgi oluyor. 35 bin kişilik bir evet. Doğu Beyazıt'tan evet. 30 bin kişisi gelip seni dinliyor evet. Canlı canlı.
Yani 100 binleri bulduk Hakan Bey. En son bizim yaptığımız organizasyonlarda 100 binlere ulaştık.
Evet.
Bu tabii hani böyle küçük yörelerde böyle oluyor olması, şimdi İstanbul'da, Diyarbakır'da, İzmir'de yaptığımızda 500'den 1 milyon geleceğini biz öngörüyoruz.
Wow.
Evet, öyle bir karşılığı var şu anda. Çünkü bu sadece kendi bölgesinde oturan insanların gelip izlediği bir şey değil. Artık Türkiye'nin her tarafından, hatta komşu ülkelerden gelen çok sayıda izleyici var ve festival takipçisi var. Bunların hepsini yanına getirdiğinizde bu festivallerin tabii ticareten de çok yarar sağladığını görüyoruz. Yani o dönem Doğu Beyazıt'taki pasajların hepsinin çok ciddi bir ciroya ulaştığını, restoranların, otellerin dolduğunu,
evet.
4-5 gün boyunca birkaç aylık ciromuzu yaptığımızı söyledi bütün bana oradaki esnaf. Ve teşekkür ettiler. Şimdi bunun ekonomik yanında baktığınızda aslında hayırlı, bereketli bir işe de dönüşüyor.
Mükemmel. Evet, Mr. Dosya Dosya ile olan sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Number One'dan ayrılmayın. Van ve çok özel konuğumuzla Mr. Dosya Dosya ile yani Hikmet Eras'la olan sohbetimiz devam ediyor. Peki abi, sen vizyoner bir iş insanısın. İtalya'da kendini çok geliştirdin, kendine yeni yeni apoletler ekledin. Ama aynı zamanda biz senin müzikal kimliğine çok ilgileniyoruz. Müzik dinlemeyi seven bir insan olarak senin de böyle beğendiğin DJ'ler kimler? Aynı zamanda bu şovlarda konuk etmek istediğin şarkıcılar ya da DJ'ler kimler?
Tabii. Yani bizim olayımız zaten show, evet. Entertainment ve bunu globalde yürütüyoruz. Yani sadece bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey de değil artık. Ve bizim proje Türkiye'deki ünlü sanatçıların yer aldığı, onların da o platformda kendini daha iyi tanıtabileceği bir yere dönüştü. Yanı sıra DJ'leri biz aynı şekilde tanıtacağız zaman içerisinde. Bugüne kadar tabii orada ben kendim bu formatı geliştirdiğim için doğal olarak bütün o akışı da ben kendim gerçekleştirdim. Ama zaman içerisinde biz başka DJ'leri de bu fırsatı vererekten sadece DJ'lerden oluşan bir festival de düşünebiliriz. Bu en azından bu insanların da dünyaya tanıtabilecekleri, kendini sunabilecekleri bir platform olacaktır.
Evet.
Çünkü burayı sadece burada müziğin gelip dinlenildiği bir gün olarak düşünmemek lazım. Bu kalıcı bir şey. Bu oradaki gelen sanatçının da, bu gelen DJ'in de kendini dünyaya tanıtabileceği bir platform. Ve bu onlar için de çok değerli. O yüzden biz bu süreci inşallah gelecek dönemde sanatçılarımızı, DJ'lerimizi tanıtan, dünyaya sunan bir sahneye dönüştüreceğiz.
Harikasın. Şimdi sen DJ olarak burada var olsun ama aynı zamanda da işin patronusun, işin evet. başındaki kişisin. Evet. Organizasyon sırasında böyle başınıza gelen enteresan, böyle eşe dosta anlattığınız komik anlar oluyor mu?
Yani tabii gittiğimiz yerler, farklı kültürler ve çok ilginç demografik yapısı olan yerler. Her dönem farklı şeylerden karşılaşıyoruz. Ama şunu iyi görüyoruz Mert Bey, bizim gittiğimiz her yerde çok seviliyoruz. Gerçekten şimdiye kadar gidilmemesinin o kucaklaşma anını yüz binlerce insandan çok ciddi bir şekilde hissediyoruz. Yani bunu ben inanıyorum ki benim dışımda deneyimleyen bir insan da inanamayacaktır. Çünkü biz gittiğimizde hep şu algı vardı. Burada acaba böyle bir karşılık bulur mu? Buradaki işte tamamıyla işte bu kırsal bölgede böyle bir şeyin karşılığı olabilir mi denildi. Ve oraya gittiğinizde aslında İstanbul'da olayın aynısını siz orada yaşıyorsunuz. İnsanlar artık sosyal medya aracılığıyla global dünyanın bir parçası olmuşlar.
Evet.
Ve bizler bazen onları çok daha uzak kalmış, onları biz aslında geri kalmışız. Biz buradan tutup mahkeme ediyoruz insanları. Ama oraya gittiğinizde o yüz binlerce insanın teknoyla, elektro müzikle, yeri geliyor Ahmet Kaya'nın müzikleriyle, o arabesk müziklerle hepsini kendi içinde eğlendirerekten, o yeri geliyor hüzünlenerekten, yeri gelince coşaraktan çok iyi bir performans gösterdiklerini görüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bizler götürdüğümüzde insanlar bunun karşılığını fazla fazla alıp size tekrar veriyor.
Bir DJ'sin, bir iş insanısın. Aynı zamanda artık bir prodüsörsün.
Evet.
Şarkın çıktı Avrupa Müzik etiketiyle.
Evet.
Nasıl karar verdin bir şarkı çıkarmaya? Süreç nasıldı?
Şimdi şöyle, ben festivallere çıkıyorum. Bildiğin gibi DJ'ler her telden çalar.
Evet.
Yani ben de kendi parçalarımdan da bir şeyler olsun istedim. Bir koleksiyon yapayım dedim.
Hı hı.
Bu benim için bir hatıra, bir anı. Çocuklarıma bırakacağım güzel bir şey de olur, miras da olur diye umdum. Renga Bazite diye bir klip yaptım.
Biz çaldık Number One FM'de, Number One TV'de bol bol ilgi gördük.
Teşekkür ederim. Gerçekten bunlar benim için ileriye dönük bırakmak istediğim anılarım. Yani ben bunları biriktiriyorum şu anda. Onu yaptık. Onun yanı sıra İhsak Paşa Sarayı'nda 21 dakikalık çok güzel bir set hazırladım. Onu şu anda lanse ediyoruz. Ağrı Dağı'nda çekmiş olduğum bir klip var. Onu çok yakında çıkaracağız. Ama daha da özeli İtalya'da. Ben bir ayrıca da İtalyan vatandaşıyım. Orada evim de var. İtalya'da çekmiş olduğum bir klip var. Bella Ciao'nun İtalyanca Kürtçe versiyonunu yaptık.
Çok güzel.
Evet, onu da bir ay sonra, bir iki ay sonra onu da yayınlayacağız.
Ben onu izledim bu arada, gerçekten mükemmel çekmiş. Yani yönetmen müthiş bir iş çıkarmış. Zaten şarkı, altyapı ve sürprizi söylüyoruz. Sen söyledin.
Ben söyledim. Evet. İlk defa şarkıcı pozisyonumdan, rolümle de orada yer aldım.
Evet.
Tabii oradaki yapımın tamamı İtalyan. Tek Türk olan benim. Ama orada çok kaliteli bir iş çıktı. Gerçekten özenle çalışılmış bir şey, bir kaliteli iş çıkarttık. Yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağız. Ben yaptığım işi seviyorum. Mutluyum çünkü müzikle iç içeyim. Yani tam kendi keyfime göre bir iş de yarattım desek yalan olmaz.
Ne güzel.
En azından hem Türkiye'ye yarar sağlayacak işler imza atıyorum. Bu sadece müzikle, sadece eğlenceyle olan bir şey değil. Bunun arkasından çok ciddi bir ekonomik girdi de var.
Tabii.
Yani Türkiye'deki 30 bin insanın istihdam sağlayabileceği önemli bir projenin ürünü. Ve hem onu destekleyen ama globalde de kendimizi tanıtıp bütün dünyayı Türkiye'ye getirebilecek, alıcı olarak Türkiye'ye getirebilecek de projeler geliştiriyoruz. Bu müzik ve ticari format, herkesin cesaret edip yapamayacağı bir şey.
Hı hı.
Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Lütfen hayatın çok kısa olduğunu unutmayın. Ve hayatınıza sizin hoşunuza giden şeyleri katın.
Çok güzel. Ben de bir müzik direktörü olarak bu yeni parçayı çalmak için sabırsızlanıyorum. Çok yolculuk yapıyorsun. Peki ama yolculuklarda ne dinlersin? Kendi favori parçaların ya da sanatçıların hangileri?
Var. Genelde playlistlerim var. Yani ben eski parçaları çok tercih ediyorum.
Hı hı.
Bono'yu çok dinlerim. Yani o eski jenerasyonu...
Hatta köpeğin adını Bono koymuşsun.
Evet, Mr. Bono diye.
Umarım duymaz.
Evet.
Belki de mutlu olur.
Bono, umarım mutlu olur çünkü sevdiğim bir sanatçı. Gerçekten Rod Stewart'ın tutunda o eski George Michael'lara kadar o jenerasyonu çok beğeniyorum. Bana göre müziğin özü o dönemlerdeydi.
Evet.
Gerek sanatçısı, gerek müzisyeni kaliteli sesiyle, kaliteli müzik çalaraktan çok güzel işler yaptılar. Bugün çoğu insan da onları remixleyerekten, biliyorsunuz sizler de aynı şekilde. Ve biz, ben o dönemin, o jenerasyonun bir insanıyım ve onu hala tutkuyla yaşatmaya çalışıyorum. Ve bugünkü elektro müzikle, tekno müzikle bunların karışımını da destekliyorum. Çünkü tekrardan onların yaşayabilmesi için yeni jenerasyonu da bu müziklerin geliyor olması lazım. Ama o yeni jenerasyonun hoşuna giden bu modern, biraz daha çağdaş müzikse, o zaman o geçmişle bunları harmanlayaraktan da güzel bir formatı çıkaranları da ben destekliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Kendim de yapmaya gayret gösteriyorum.
Peki böyle mahzende tuttuğun, böyle çok özel zamanlarda ancak dinlediğin böyle favori bir tek bir parçam var mı? Bu benim parçam dediğin.
Yani aslında onlarca öyle parça var. Yani bir parçadan ziyade onlarca öyle parça var.
Hı hı.
Her sanatçının çok özel parçası vardır.
Evet.
Yani yüzlerce beğenilen parçası olmaz ama her sanatçının 3-4 tane çok hit olmuş, çok beğenilmiş parçası vardır. Ama ben Bob Dylan'ın Knockin' on Heaven's Door parçasını hem çok beğenerekten söylüyorum. Kendim karaoke'lerde, gittiğim yerlerde mutlaka hani varsa playlistlerde onu alıp söylemeyi de istiyorum. Ve benim en çok beğendiğim parçaların başında o diyebilirim.
Belki Bella Ciao'dan sonra o mu gelecek acaba?
Yani bilmiyorum ben. Yani. Bugün bunu konuştuk. Neden olmasın?
Olabilir, doğru. Peki çok yoğunsun gördüğüm kadarıyla. Bir iş insanısın ve pek çok tarafa bölünmüş durumdasın. Evet. Bu stresten kurtulmak için böyle yaptığın çılgınca şeyler var mı? Yani farklı şeyler. Ya da bir enstrüman çalıyor musun?
Ben çok düzenli bir hayatı olan insanım aslında. Hmm. Çok disiplinli yaşayan bir insanım. Spor yapmayı çok seviyorum. Sağlığıma özen gösteriyorum. Yediklerime, içtiklerime çok dikkat eden bir insanım. Ve enstrümandan ziyade spordur benim. Benim en çok hoşuma giden, en çok zaman geçirmek istediğim yerler. Hı-hı. Onun yanı sıra tabii yurt dışı gezilerim oluyor. Gerek ailemden, gerekse işten ilgili. Ama onun yanı sıra tabii arkadaşlarımla zaman geçirmeyi seviyorum. Yani çok böyle çılgın bir hayatı olan insan değilim. Çok disiplinli bir yaşantısı olan kişiyim ben. Hı-hı. Yani bir DJ'lik yaptığı zaman insanlar şey gibi düşünüyor. Acaba her gece çılgın partiler falan. Asla öyle bir şey yok. Ben her gece böyle sakin bir yaşantısı olan bir insanım. Onun dışında da zaten zamanım yok yani Mert Bey. Yani kalkıp da olmadık işlere gidip de başvurduğunuzda ya da çok uzun seyahatlere gittiğinizde o zaman işinizi kaybediyorsunuz. Ben sonuçta profesyonel bir yöneticiyim.
Tabii ki.
Yani buradaki hikayenin, buradaki sürekliliğinin devamı için işimin başında ve o profesyonel şu anki giydiğim ceketimi bilincinde olmam lazım.
Buradan ben de bir açıklama yapayım. Gerçekten çok iyi söyledin. Bu DJ'ler bütün gece partilemiyorlar arkadaşlar. Onların da normal bir hayatları var. Değil mi?
Kesinlikle yani.
Böyle bir imaj yapışmış üzerimize. Ben de bir prodüsör ve DJ olarak. Gerçekten. Para vermiyorlarsa gitmiyoruz eğlenmeye.
Yani o da profesyoneliniz yani. Sizin evet. İşiniz için bunu yapıyorsunuz ayrıca.
Doğru.
Ben tabii onu da yapamıyorum. Benim şovlar, koreografiler çok çok bütçeli olduğu için beni o anlamda davet etmiyorlar Mert Bey. Yani siz çıkabiliyorsunuz onlarca yere. Benim öyle şansım da yok.
Ya bana ucuzsun demek istedim.
Estağfurullah. Hayır. Şu anlamda siz zaten bunu çok profesyonelce yapıyorsunuz ve sizin gibi benim çok değerli arkadaşlarım var. Ama ben çok çok yeniyim bu işte. Yani sizin yanınızda ben...
Estağfurullah. Şovlara bakınca gerçekten insan saygı duyuyor. Elinize sağlık. Peki hala programımız devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında bu anda birlikteliğimiz devam ediyor olacak. Ayrılmayın lütfen. Bu andaki programımız devam ediyor. Mr. Dosodosu yani Hikmet Eraslan şu anda konuğumuz. Abi o kadar güzel yerlerde, o kadar güzel performanslar sergiliyorsun ki özellikle evet. Doğu için soruyorum. Evet. Tehdit alıyor musun yapma diye?
Yani maalesef bazı gruplar tarafından yapılmaması ve orada kendilerine orayı mesken edilmiş bazı kişiler tarafından tehditler alıyorum. Evet, dönem dönem aldığım oluyor. Ama bunlar beni korkutmuyor çünkü ben bunu yapmamın amacı insanları mutlu etmek.
Evet.
Ve bunun karşılığında insanlar dönüp de oraya geliyorsa ve insanlar orada hiçbir zaman hiçbir kötü bir şeyle yüzleşmiyorlarsa o zaman doğru yoldayım. Ve her dönem gittiğim yerin bir sonraki şovda ve de konserde daha fazla insan geliyor. Hı hı. Bu demek ki diğer insanlar da bunu görüp beğeniyor. Birilerinin bundan hoşnut olmaması hangi sebepler olsun olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Ben buradaki insanlarımızın bunun çok hoşuna gittiğini bildiğim için onun tehditleri de göğüs geriyorum, çekinmiyorum ve gittiğim yerlerde de o gelen kitlenin mutluluğu da o tehditlerin cevabı oluyor.
Aynen öyle. Sen büyük şovlar yapıyorsun, aynı zamanda dünyayı da geziyorsun. Biz senin şovlarını da tabii yayınlıyoruz televizyonlarımızda, radyolarımızda. Peki senin böyle bugüne kadar böyle çok beğendiğin, etkilendiğin şovlar hangileri dünya çapında?
Yani tabii bu Amerika'da yapılan Super Bowl yani devre bir anda devre arası şovlar mesela çok ilginç çünkü bir 15 dakika 20 dakika içerisinde devasa şovlar hazırlıyorlar. Yani. Hani bunu teknik olarak siz de çok iyi bilirsiniz. Yani hazırlanışı, o akışı çok kolay olmasa gerek. Yani ben onları bildiğim için gerçekten zor bir süreç. Hani bir konseri bu Tomorrowland diyelim başka dünyada yapılan büyük şovları diyorum. Ama onlar zaten aylarca hazırlık yapılan yerler. Ama bir anda devre arasında girip çıkmalar bilmem neler ve gerçekten onu da böyle çok görkemli yapıyor olmaları beni her zaman şey yapıyor hayretler ve de şey yapıyor saygı duyduruyor bu yapılan işe. Hı-hı. Çünkü çok hızlı bir süreç Ve siz onu iyi yönetiyor olmanız lazım. Gerek sanatçısı, gerek de o teknik altyapısı için.
Evet, biliyorsun artık insanlar resmen sosyal medyada yaşıyorlar ve senin de büyük bir kitlen var. Bu sosyal medyadan sana gelen böyle en şaşırtıcı soru ne ya da en sık hangi sorular geliyor?
Yani beni evlatlık alır mısın deyip de yani çok garip garip
alır mısın?
Alır mısın diye yüzlerce insan geliyor. Alırsak tamam yani. Evet, bunun gibi çok ilginç sorular geliyor. Bazen yani ben bazı mağduriyetleri görüyorum, o da beni üzüyor. Çok iş isteyenler, çok bazı taleplerde bulunanlar var. Bunlar tabii sonuçta halka açık bir yerde olduğun zaman böyle şeylerle yüzleşiyorsunuz. Ve zaman zaman gençlerle tavsiyelerde bulunanlara, ben tavsiyelerimi herkese olmasa da bazılarına en azından yazaraktan cevap veriyorum. Ama tabii sosyal medya içerisinde bulunmak demek, halka açık olmak demek. O andan itibaren yeri geliyor hakaretler, yeri geliyor tebrikler, takdirler, her şeyi alabiliyorsunuz. Ben de artık buna alışmaya başladım. Çünkü çok yeni ben aslında 3 senedir falan sosyal medyanın içerisinde yer almaya başladım. Öncesinde yoktum. Bana işte firmanın eğer yüzüysen burada bulunman gerekiyor dediler. Ben de bulunayım bari dedim ama hani çok istemeyerek girdiğim bir yerdi. Ama yaptığım işlerde de ben eğer bir şey olacaksam iddialı olmaya gayret gösteriyorum. İşte o yüzden şimdi geldiğim noktada sadece Türkiye'de değil ama yurt dışında da bilinirliğim arttı. Moda festivallerinden dolayı zaten biliyorsunuz çok ünlü mankenler getirdik biz Türkiye'ye. Adriana Lima'sı, Kendall Jenner ve Paris Hilton'u falan derken onların takipçilerinin de beni tanıyor olması. Çünkü moda severler biraz olsun Türkiye'deki Dosya Fashion Show'u biliyor. Ve bunlar belli bir kitle. Bu kitlede birbirlerini takip ederler. Kimin ne yaptığını çok iyi bilirler. Dolayısıyla bu da benim için de iyi bir deneyim oluyor aslında.
Şimdi sanatı, müziği, resmi çok sevdiğini biliyoruz. Evet. Sence gençliğimize bu sanatı ve aşkını nasıl aşılarız?
Şimdi şöyle,
tavsiyen ne olur?
Benim gençlere özellikle şunu tavsiye ediyorum. Profesyonel hayatınızı yürütün. Yani işinizi yapın. Ama mutlaka hayatınızda sanatı edindirin. Mutlaka sporu yer edindirin. Müziği edindirin. Çünkü bunlar size duyguyu yükleyecektir. Ve sizler matematiksel hesabın dışında duygularınızla hareket ettiğiniz zaman o zaman topluma karşı da hayırlı bir evlat olmaya başlarsınız. Yani sizin etrafınızdaki ağaçlara, hayvanlara, insanlara ve her şeye karşı daha duyarlı olmaya başlayacaksınız. O yüzden sporun, o yüzden sanatın, müziğin çok çok değerli olduğuna inanırım. Yani sadece matematiksel hesaplarla, sadece ben iş yapacağım, kazanacağım, bu kadar para, şifreler olsun hırsı iyi bir şey değil.
Doğru.
Yani mekanikleştirir, robotlaştırır, kalbinizi artık yok etmeye başlar. Ama o duygu yükümüzü bize sanat ve müzik fazlasıyla veriyor. Halka mal olduğunuzda, rol model olduğunuzda sizin sorumluluklarınız artıyor. Artık kendi oğlunuzun babası değil, kendi babanızın da oğlu olmaktan çıkıp halka mal oluyorsunuz. Ve gözler sizde. Sizin de sorumluluklarınız artık sizin mesaj verecek, onları daha iyi bir yöne eğimlendirecek konular olmalı. Materyaller olmalı. Ben özellikle spora yönlendiriyorum. Ben özellikle sanata yönlendiriyorum. İşini yaptıklarında disiplinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim konular bunlar ve gençlere de bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben bir rol modelsem, insanlar benden biraz olsun face alıp bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa, bir kişi dahi olsa, hiçbir önemi yok. O zaman o kişinin doğru bir şekilde şekillenebilmesi için, toplumuna yarar sağlayabilecek bir birey olabilmesi için benim de o zaman katkı sağlamam lazım. Ben farkına varmadan yüzlerce, binlerce insana, gence aslında bir şeyler aşılıyorum. Ve bu bir şey, doğru bir şeyse emenna. Çünkü sonuçta toplumun içerisine çıktığın zaman o kişiyle bir gün yüzleşebilirsin. Ama kötü bir şeyse işte o zaman yandık. Çünkü sen kötü bir birey yetiştirdin. O kötü birey yarın öbür gün sana da zarar verecektir. Sana olmasa başka bir vatandaşa, başka bir insanımıza zarar verecektir. İşte o yüzden bazı konularda bizim kendimiz için sadece yaşamadığımızı biliyor olmamız lazım. Bizim daha fazla farklı açılardan bize bakan insanların bizi gözlemlediğini, bizden bir şeyler almak istediklerini gördüğünüzde sizin sorumluluklarınız da değişir. Ve ben topluma yarar sağlayan her kişiyi çok seviyor, çok saygı duyuyorum. Çünkü kendisi dışında adımlar atıyordur. Ben de eğer bu misyonu verebiliyorsam, sağlayabiliyorsam ne mutlu bana.
Bize de ne mutlu. Böyle güzel bir ortamda seninle sohbet edebildik. Çok teşekkür ederiz katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Şovlar devam etsin. Seni hep sahnede görmek istiyoruz.
Show must go on.
Aynen öyle. Pekala, Mr. Dosa Dosi yani Hikmet Eraslan'la sohbetimiz burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşünceye kadar Number One'dan ayrılmayın ve hoşçakalın.